Ayrım 43.
Ona bir sürü suç yakıştırmışlardı. Kanun görevlilerini, hükümet reisi asmazsa sivil güvenlik görevlileri assın diye kışkırtıyorlardı. Çiriçuvalar'ın resmi çevirmeni Mickey Free, Geronimo'ya bu gazete haberlerinden söz açınca, Geronimo, "Bir adam doğru yoldaysa gazetelere böyle hikayeler basılmamalı," dedi. 1885 ilk yazı Mısır ekimi geçince Çiriçuvalar'ın hoşnutsuzluğu da arttı. Tayınlarını almak, kumar oynamak, dalaşmak, yan gelip yatmak ve tüsvin birası içmekten başka yapacak işleri yoktu. Rezervasyonda tüsvin birası yasaklanmıştı ama Çiriçuvalar'ın içki yapabilecek Mısırları boldu. Üstelik eski güzel günlerden kalan tek zevkli alışkanlıklarıydı içmek. 17 Mayıs gecesi Geronimo, Manges, Chihuahua ve ihtiyar Nana tüsvin içerek kafayı iyice buldular. Sonra da ansızın Meksika'ya gitmeyi kararlaştırdılar. Chato'yu da çağırdılar ama Chato ayıktı, onlara katılmayı reddetti. Geronimo ile Chato arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Sonu az kalsın kötüye varacaktı. Bereket bir olay çıkmadan Geronimo ve yanındakiler yola koyuldular. Yanlarında 92 kadın ve çocuklar, 8 delikanlı ve 34 erkek vardı. San Carlos'tan çıkarken Geronimo telgraf tellerini kesti. Her şeyin yolunda gittiği sanılırken Apaçilerin bu ani kaçışı üzerine gerek Apaçiler gerekse beyazlar tarafından değişik yorumlarda bulunuldu. Bazıları suçu içki alemine yüklerken ötekiler de ortalıkta dolaşan söylentilerin Çiriçuvaları ürküttüğünü söylüyordu. Bunlara bakılırsa Kızılderililer tutuklanmaktan korkmuşlardı. Jason Betsines, San Carlos'a getirilirken zincire vurulan reisler aynı muameleyle yeniden karşılaşmamaya yeminliydiler, diyordu. Geronimo sonradan bu davranışlarının nedenini şöyle açıkladı. Bölgeyi terk etmeden bir süre önce Vadiskay adlı bir Kızılderililiyle konuştum. Bana, "Seni tutuklayacaklar," dedi. Önceleri ona aldırmadım. Kötü bir şey yapmamıştım ki. Mangas'ın karısı Huera da beni yakalayıp Mangas'la birlikte zindana tıkacaklarını söyledi. Üstelik Amerikalı ve Apache askerlerden, Chato'dan ve Mickey Free'den de Amerikalıların beni yakalayıp asacağını işitince bölgeyi terk ettim. Geronimo ve yanındakilerin Arizona'dan kaçışları çılgınca bir takım söylentilere yol açtı. Gazeteler büyük puntolu başlıklar atıyorlardı. Apaçiler kol geziyor. Geronimo adı dehşet saçıyordu. Müteahhitlerin kurduğu Taskın şebekesi kar getirebilecek askeri bir harekat çıkar çıkmaz Kuruk'a başvurdular ve beyaz yurtlar katil Apaçilerden korunmak üzere birliklerini seferber etmesini istediler. Geronimo ise umutsuzca bir çabayla beyazlardan kaçıyordu. Bütün istediği bir an önce sınırı aşıp Sierra Madre'deki eski sığınağına kapağı atmaktı. Çiriçuvalar durdurak bilmeden 2 gün at sürdüler. Chihuahua yolda Meksika'ya geçmeden önce kanlı bir yağma harekatına girişti. Chihuahua'nın adı Arizona'da pek duyulmadığından onun giriştiği her saldırının suçu da Geronimo'ya yükleniyordu. Bu arada Kuruk, Taksın çepegesinin ve Washington'daki politikacı dostlarının girişmesini istedikleri geniş çapta askeri harekattan kaçınmaya çalışıyordu. 3 dizine Apache savaşçısına karşı girişilebilecek tek harekatın onlarla oturup konuşmak olduğunu biliyordu. Ama yine de çevre halkının çenesini kapatmak amacıyla emrindeki kalelerden bazı süvarileri görevlendirdi. Fakat direnen Çiriçuvaları bulma işinde sadık Apache iz sürücülere güveniyordu aslında. Chato ve Cochise'in küçük oğlu Alchis'in Geronimo'yu aramak için gönüllü çıkmaları onu son derece sevindirdi. Güz yaklaştıkça Kuruk'un bir kere daha Meksika sınırını geçmesi gerektiği anlaşıldı. Washington'dan gönderilen emir kesindi. Kaçakları ya öldüreceksiniz ya da kayıtsız şartsız teslim alacaksınız. Çiriçuvalarsa Meksika ordusuna bağlı askeri birliklerin kendilerini Sierra Madre dağlarında beklediğini öğrenmişlerdi. kendilerini öldürmekten başka bir düşünceleri olmayan Meksikalılarla tutsak almak isteyen Amerikalılar arasında kalan ve kesin bir seçim yapmakla karşı karşıya olan Geronimo ve öbür reisler sonunda Chato ve Alchis'in öğütlerine uymayı kabul ettiler. Düşman Apache reisleri 25 Mart 1886'da sınırın birkaç mil güneyindeki Canyon de los Ejibudos'ta Crook'la karşı karşıya geldiler. 3 gün süren heyecanlı görüşmelerden sonra Chiricahualar teslim oldu. Crook onlara kayıtsız şartsız teslim olmaları gerektiğini söylemişti. Bunun ne anlama geldiğini sordukları zaman her şeyi açıkça anlattı. Büyük bir olasılıkla doğuya, Florida'ya götürülüp hapse atılacaklardı. Kızılderililer, Bozkurt kendilerine hapis cezalarının bitiminde Kızılderili bölgesine geri götürülmeyeceklerine dair söz vermezse asla teslim olmayacaklarını bildirdiler. Crook bu öneriyi yeniden gözden geçirdi. Oldukça akla yakın bulmuştu. Washington'u ikna edebileceğine inanıyor, Kızılderilileri hiç teslim almamaktansa bu kadarcık bir ödülle teslim almanın daha iyi olduğunu düşünüyordu. Bu koşulu kabul etti sonunda. "Sana teslim oluyorum," demişti Geronimo. "Bana ne istersen yap, teslim oluyorum. Bir zamanlar fırtına gibiydim, oysa şimdi her şey bitti." Alchis, Crook'tan hata işlemiş Chiricahua kardeşlerini bağışlamasını dileyen bir konuşmayla toplantıyı kapattı. "Artık herkes dost oldu. Teslim olduklarına çok seviniyorum. Hepsi aynı ulustan bunların, benim ailemden. Hani bir geyik öldürülsün, gövdesinin bütün parçaları geyiğe aittir. İşte Chiricahualar da öyle. Artık düz yollardan yürümek ve Amerikalıların suyundan içmek istiyoruz. Dağlarda saklanıp tehlike ve güçlükler içinde yaşamak istemiyoruz. Chiricahualar'ın teslim olmalarına ve onlar adına konuşabildiğime çok seviniyorum. Şimdiye kadar ne ben sana yalan söyledim ne de sen bana. İşte şimdi sana bu Chiricahualar'ın doğru yolu seçtiklerini ve barış içinde yaşamak istediklerini söylüyorum. Eğer aksini yaparlarsa ben yalancı çıkarım. O zaman bana bir daha inanmazsın. Her şey yoluna girdi. Az sonra Bobby Kalesi'ne gideceksin. Bugün burada söylenen şeyleri de cebinde götür." Chiricahualar'ın Bobby Kalesi'ne geleceğine inanan Crook, Washington'daki Savaş Bakanlığı'na durumu telgrafla bildirmek üzere önden gitti. Chiricahua reislerine söz verdiği koşulları bildirecekti. Gelen cevap umut kırıcıydı. Düşman Kızılderililerin doğuda 2 yıl hapsedilmelerini ve bölgeye dönmemek şartıyla teslim olmalarını kabul edemeyiz. Bozkurt yerine getiremeyeceği bir vaatte daha bulunmuştu. Buna ek olarak bir darbe daha yedi. Ertesi gün Geronimo ve Naiche'nin Bobby Kalesi'ne birkaç mil kala yürüyüş kolundan ayrılarak Meksika'ya kaçtıkları haberi geldi. Taksim şebekesinden bir tacir onları viskiyle sarhoş etmiş, kafalarını geri döndükleri takdirde beyazların kendilerini asacağı konusunda yalanlarla doldurmuştu. Jason Betsinges'e göre Naiche kafeyi bulunca havayı tüfekle ateş etmeye başlamıştı. "Geronimo askerlerle aramızda çatışma çıktı sandı. Naiche ile birlikte kaçtılar. 30 kişi de onların ardı sıra gitti. Belki başka şeyler de olmuştu bilmiyoruz." Geronimo sonradan "Hainlikten korktum" demişti. "Kuşkulanınca geri döndük." Naiche ise olayı Crook'a şöyle anlatmıştı. "Hoşlanmadığım bir yere götürüleceğimden korkuyordum. Bilmediğim bir yere. Uzağa götürülen herkesin öldüğünü sanıyordum. Kafamda bunları kurdum. Aramızda hep bunu konuştuk. Sarhoştuk. Çok viski vardı, içmek istiyorduk, alıp içtik." Savaş Bakanlığı Crook'u ağır bir şekilde cezalandırdı. General yalnızca Geronimo'nun kaçmasına yol açmakla kalmamış, yetkisi olmadığı halde teslim olma koşullarını kabul etmiş, ihmalci davranmış, Kızılderililere gereksiz bir hoşgörü göstermişti. Hemen görevinden ayrılan Crook'un yerine yükselme hırsıyla dolu bir tuğ general Nelson Miles ayı postu atandı. Ayı postu 12 Nisan 1886'da komutayı devraldı. Savaş Bakanlığı'nın tam desteğiyle kısa sürede 5000 askeri seferber etti. Bu rakam ordusunun tüm savaş gücünün 1/3'üydü. 500 kişilik Kızılderili İş Sürücü Birliği ve 1000 kişilik Münis Kuvvetleri bunlara katıldı. Miles süvarilerinden de bir yıldırım müfrezesi oluşturmuş, Arizona'dan Meksiko'ya kadar uzanan pahalı bir pırıldak sistemi kurdurmuştu. Bu dev askeri gücün hedef aldığı düşman, Gerenimo'nun 24 savaşçıdan meydana gelen ordusuydu. Onlar da 1886 yazını Meksika ordusundan binlerce askerin önünden kaçarak geçirmişlerdi. Sonunda koca burunlu yüzbaşı Teğmen Charles Gatewood ve iki apaçi iş sürücüsü Martin ve Kayıta Gerenimo ile Meche'yi Sierra Madre dağlarında bir vadide gizlenirken buldular. Gerenimo tüfeğini yere bıraktı ve koca burunlu yüzbaşıyla el sıkışarak hatırını sordu. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumu öğrenmek istedi. Çiriçualar ne alemdeydi? Gatewood, Gerenimo'ya teslim olan Çiriçuaların çoktan Florida'ya gönderildiğini, General Miles'e teslim olursa büyük bir olasılıkla kendisinin onların yanına gönderileceğini anlattı. Gerenimo, ayı postu Miles hakkında her şeyi öğrenmek istiyordu. Sesi haşin miydi, yoksa kulağa hoş mu geliyordu? Konuşurken karşısındakinin gözlerinin içine mi bakardı, yere mi? Sözünün eri miydi? Sonra Gatewood'a şunları söyledi. Senin öğüdünü bekliyorum. Kendini bizim yerimize koy. Beyaz olduğunu unut. Bugün konuştuklarımızın hepsini hatırla. Bir apaçi olarak bu durumda ne yapmamızı önerirsin? Gatewood cevap verdi. General Miles'a güvenir, ne derse onu yapardım. Böylece Gerenimo son olarak teslim oldu. Washington'daki büyük baba Grover Cleveland, Gerenimo hakkındaki abartılmış gazete haberlerine inanmıştı, asılmasını istedi. Ama durumu yakından bilenler ağır bastı. Gerenimo sağ kalan savaşçılarıyla birlikte Florida'nın Marion Kalesi'ne gönderildi. Orada dostlarını can çekişir buldu. Doğdukları yerin ikliminden çok değişik olan bu iklimin sıcak ve rutubetli havası hiçbirine yaramamıştı. Yüzden fazla Kızılderili verem teşhisi konulan bir hastalığın kurbanı olmuşlardı. Hükümet çocukları toplayarak Pensilvanya'nın Carlisle şehrindeki Kızılderili okuluna gönderdi. Bu çocuklardan 50 kadarı da orada öldü. Florida'ya gönderilenler yalnızca düşman Kızılderililer değildi. Aralarında kuruk hesabına çalışan iş sürücülerde olan dostlar da sürülmüştü. Teğmen Gatewood'u Gerenimo'nun saklandığı yere götüren Martin ve Kayıta'ya bu hizmetleri karşılığında vaat edilen onat verilmediği gibi her ikisini Florida'ya gönderip hapse tıktılar. Gerenimo'nun bölgeden çıkmasını önlemeye çalışan, sonra da Crook'un onu bulmasını sağlayan Chato ise ansızın rançosundan alınarak Florida'ya gönderildi. Kendisine verilmiş toprak ve hayvanları yitirmişti artık. Çocuklarından ikisini Carlisle'a gönderdiler. Çocuklar orada öldü. Özgürlükleri için yiğitçe mücadeleler etmişlerdi ama Çiriçualar yok olmaya mahkumdular. Florida'ya gönderilenler sadece onlar değildi. Gila'daki çiftliğinden elde ettikleriyle geçinerek ekonomik bağımsızlık kazanan Arawaipa kabilesinden eski Minzin'de tutuklandı. Apache Kid adıyla tanınan kanun dışı biriyle ilişki kurmakla suçlanıyordu. Eski Minzin sağ kalan 40 Arawaipa ile Florida'ya Chiricahuaların yanına gönderildi. Daha sonra sürgünlerin hepsi Alabama'daki Mount Vernon kışlasına aktarıldı. George Crook, John Clum ve Hugh Scott gibi birkaç dostların çabası olmasaydı Apache'ler Mobile ırmağında sıtmadan kırılarak yok olacaklardı. Ayı postu Miles'ın ve Savaş Bakanlığı'nın karşı çıkmasına karşın bu eski dostları Arawaipa'ların San Carlos'a geri götürülmesini sağlayabildiler. Arizonalılar Gerenimo ve onun Chiricahualarını eyaletlerinde istemiyorlardı. Kiovalar ve Comancheler Chiricahuaların yıkımını Teğmen Hugh Scott'tan öğrenince bölgelerinin bir bölümünü eski düşmanlarına bıraktılar. 1894'te Gerenimo sağ kalabilen sürgünleri Sil Kalesi'ne getirdi. 1909'da öldüğünde hala savaş tutsağı sayılmaktaydı. Apache mezarlığına gömüldü. Aradan çok geçmeden kemiklerinin gizlice mezardan çıkarılıp güneydoğuda bir yere, belki Mogollon dağlarına, belki Chiricahua dağlarına, belki de Meksika'daki Sierra Madre dağlarına götürüldüğünü anlatan bir efsane hala yaşamaktadır. O, Apache reislerinin sonuncusuydu. Yaban sığırları geliyor. Dinle, dedi yaban sığırı, geliyor. Böyle dedi işte, yaban sığırları geliyor. Yürüyor, duruyor, geliyorlar. Yaban sığırları geliyor. 18. Hayaletlerin Dansı 1887 Şubat. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi demir yollarını düzene sokmak için Eyaletler Arası Ticaret Komisyonu'nu kuruyor. 21 Haziran. İngiltere'de Kraliçe Victoria'nın tahta çıkışının 50. yıl dönümü kutlanıyor. 2-4 Temmuz. Kuzeyli ve güneyli eski askerler Gettysburg'da toplanıyor. 1888 14 Mayıs Brezilya'da kölelik kaldırılıyor. 6 Kasım Grover Cleveland halkının daha çok oyunu aldığı halde Benjamin Harrison daha fazla seçim oyu toplayarak başkanlığa seçiliyor. 1889 4 Mart Benjamin Harrison resmen başbakanlık görevine getiriliyor. 23 Mart Başkan Harrison eski Kızılderili bölgesi olan Oklahoma'yı beyazların yerleşmesine açıyor. 31 Mart Paris'te Eyfel Kulesi tamamlanıyor. 31 Mayıs Johnstown'da sel baskınında 5000 kişi ölüyor. 2-11 Kasım Kuzey ve Güney Dakota, Montana ve Washington Birliğin eyaletleri ilan ediliyor. 1890 25 Ocak Dünya çevresindeki yarışı 72 gün 1 saat 11 dakikayla Nanny Bly kazanıyor. 1 Haziran Birleşik Devletlerin nüfusu 62.622.250'ye ulaşıyor. 3-10 Temmuz Idaho ve Wyoming Birliği'nin 33. ve 34. eyaletleri oluyor. Eğer bir adam bir şey kaybeder de sonra geri dönüp dikkatlice ararsa kaybettiğini mutlaka bulur. İşte şimdi geçmişte vaat ettiğiniz şeyleri vermenizi isterken bunu yapıyor Kızılderililer. Onlara hayvan varmışçasına davranılmasını doğru bulmuyorum. Ve bilmelisiniz ki bize hayvanmışız gibi davranıldığı için bugün böyle bir takım duygular besliyorum. Yurdumun kötü bir adı olduğu kanısındayım ve iyi bir adı olsun istiyorum. Hem eskiden iyi bir adı vardı yurdumun zaten. Bazen oturup düşünüyorum kim ona bu kötü adı yakıştırdı diye. Tatanko Yotanka, oturan boğa. Buradaki toprağımız bizim için yeryüzünün en değerli varlığıdır. İnsanlar toprak alıyor ve zengin oluyorlar. Dolayısıyla bu toprakları korumak biz Kızılderililer için son derece önemlidir. Beyaz gök gürültüsü. Bütün Kızılderililer her yerde durmadan dans etmelidir. Önümüzdeki ilk yaz yüce ruh gelecek. Bütün av hayvanlarını geri getirecek. Avdan geçilmeyecek bu topraklarda. Bütün ölü Kızılderililer geri gelecek ve yeniden yaşayacaklar. Tıpkı delikanlılar gibi güçlü olacak hepsi. Yeniden güç kazanacaklar. İhtiyar kör Kızılderililer yeryüzünü yeniden görmeye başlayacak, gençleşecek ve yaşamının sevincine varacaklar. Yüce ruh bu yana geldiğinde bütün Kızılderililer dağlara çıkacak, beyazlardan uzaklaşacak. O zaman beyazlar Kızılderililere dokunamayacak. Kızılderililer dağlardayken ırmaklar taşacak ve bütün beyazlar boğulup ölecek. Ondan sonra sular çekilince yalnız Kızılderililerin ve her türden av hayvanının kaldığı görülecek. O zaman büyücü bütün Kızılderililere durmadan dans etmeleri için haber salınmasını söyleyecek. Böylece güzel günler gelecek. Dans etmeyen, bu sözlere inanmayan Kızılderililer küçülecekler, küçülecekler, sonunda bir ayak kadar kalacaklar ve bir daha hiç büyüyemeyecekler. Bazıları da odun haline gelecek ve yakılacak. Pautelerin yalfacı Wovoka. Teton Siyularının kabileleri 1876-77 savaşlarının ardından teslim oldukları zaman Powder Irmağı bölgesini ve Kara Tepeleri kaybetmiş bulunuyorlardı. Hükümetin bundan sonraki girişimi Büyük Sioux Rezervasyonu'nun batı sınırını 104. boylamdan 103. boylama kaydırmak, böylece Kara Tepelere bitişik 50 millik bir toprak parçasını daha ayırmak ve buna ek olarak Cheyenne Irmağı'nın kolları arasında kalan değerli topraklara el koymak oldu. 1877'de hükümetin Sioux'ları Nebraska'dan çıkarmasından sonra 103. boylamda Missouri Irmağı arasında ince uzun bir toprak parçası kalmıştı. Kızılderililere sınırları saptayanlar tarafından verimsiz ve değersiz olduğu için çok iyi bilinen 35 bin mil kadar Dakota toprakları. Bazı hükümet görevlileri bütün Tetonları Kızılderili bölgesine aktarmak, bazıları da Tetonlar için Missouri Irmağı boyunca temsilcilikler kurmak istiyordu. Kızıl bulut ve benekli kuyruğun uzun uzadıya karşı koymalarından sonra en sonunda bir uzlaşmaya varıldı. Kızıl bulutun oglalaları Vazi Ahanlan rezervasyonunun güneybatı köşesine yerleşti. Bu arada çeşitli oglala çeteleri Beyaz Irmağın kuzeyine akan dereler boyunca sarı büyü, kirpi kuyruğu ve yaralı diz kalıcı kamplar kurdular. Çam bayırının doğusunda küçük Beyaz Irmak boylarına benekli kuyruk ve onun buhulleri yerleşti. Temsilciliklerine Koncagül adı verildi. Geri kalan Sioux kabileleri için 4 temsilcilik daha kuruldu. Aşağı Burul, Karga Deresi, Cheyenne Irmağı ve Dinelenkaya. Temsilcilikler orada neredeyse bir yüzyıl boyunca kalacak ama 35 bin mil karelik Büyük Sioux Rezervasyonu'nun büyük bir bölümü azar azar alınacaktı Kızılderililerin elinden. Tam Tetonlar yeni köylerine yerleşirken Kuzey Avrupa'dan büyük bir göç dalgası geldi. Büyük Sioux Rezervasyonu'nun sınırlarına dayandı. Missouri üzerinde Bismarck'da batıya ilerleyen bir demiryolu rezervasyonu tarafından kesilmişti. Montana'ya ve kuzeybatıya gitmekte olan yerleşmeciler rezervasyonun içinden geçecek yolların bir an önce yapılması için büyük bir gürültü kopardılar. Göçmenlere yüksek karlarla satmak üzere ucuz topraklar peşinde koşan açık gözler, Büyük Sioux Rezervasyonu'nu parçalamak için planlar tezgahlamaya koyuldular. Eskiden olsaydı Sioux'lar bütün bu açık gözleri topraklarından sürüp atmak için savaşırlardı. Ama artık ne silahları vardı ne de atları. Kendilerine yiyecek ve giyecek bile bulamıyorlardı. Hayatta kalan en büyük savaş önderleri Oturan Boğa, Kanada'da sürgün hayatı yaşıyordu. Oturan Boğa ve 3000 adamı özgür, silahlı ve atlıydılar.